Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağa.
Ben Mesut Çevik.
Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz son günlerin en çok tartışılan konularından birisi olan Apple ve FBI arasındaki kavgayla ilgili. Her gün yeni bir gelişme yaşanıyor, her gün yeni bir haber geliyor. Son gelen bilgilere göre FBI ve Apple arasındaki gelişme mahkeme koridorlarına devam edecek gibi. Tabii ki olay artık mahkemeye intikal ettiği için Apple'da ABC planlarını araştırmaya başlamış durumda. Apple'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre eğer mahkeme tarafı FBI'yi haklı bulursa FBI ile anlaşabilmek adına bazı özel yöntemler geliştirebilecekleri şeklinde, bunların başında da Government OSA adı altında tek bir kullanım için sadece FBI'den seçilmiş bazı kişilerin özel bir odada tek seferde kullanması ve daha sonra imha edilmesi adına özel bir arayüz kapsamında istenilen bilgilerin verileceği yönünde. Bu arayüzün geliştirilebilmesi adına da Apple'a sadık, yıllardır Apple'da çalışan ve kıdemli diyebileceğimiz bazı yazılım geliştiricilerin programa dahil edileceği konuşuluyor ama yazılım geliştiricileri tarafından da bazı resmi olmayan bilgiler ve açıklamalar gelmeye başladı. Onlar da diyorlar ki eğer doğruysa, Apple bizi böylesi bir yönteme zorlarsa biz ceketimizi alır çıkar Apple'dan ayrılırız.
Tam bir tiyatro oynanıyor diye düşünüyorum Erdi. Zira NSA skandalı ortada, Snowden'ın dedikleri ortada, kaldı ki Amerikalı teknoloji uzmanlarının, güvenlik uzmanlarının dedikleri ortada. FBI'nin bu telefonu kırması zaten çok kolay. Yani özellikle hepsi onu söylüyor. Ver bana kırayım diyor zaten.
Özellikle NSA ile ilgili olarak Edward Snowden'in bizzat açıklamalarını içeren, bizzat onun başrol oyunda Citizen Ford galiba bir belgesel var. Hem marketlerde var hem de isteyenler çeşitli kanallardan da bulabilirler. Orada zaten tek tek açıklıyor. Hangi kademelerde, hangi aşamalarda NSA'nin nasıl bilgilere hakim olduğunu ki hepsini geliştirdim. Almanya şansölyesi Merkel'in bile telefonlarını, bilgilerini dinlemiş, elde etmişlerse zaten herhangi bir teröristin, ki burada şunu da söyleyelim, bu tartışmanın kaynağı bir teröristin cep telefonundaki bilgileri elde etmekten yola çıkarak başlıyor ama tabii ki bir kere o balonu delince, o hava kaçmaya başlayınca istersen bunun arkası gelecektir diye tahmin ediyorum.
Ya o hikayenin o kısmı tabii ki, halka şirin gözükmeye çalıştıkları kısmı ama ben hiç zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu. Çoktan o bilgiler zaten kim elde etmek istiyorsa elde edilmiştir. O telefonun üstünden ne oyunlar oynanacak, o telefonun içinden ne bilgiler çıkacak, o tiyatronun devamını da çok merak ediyorum. Bakarsın ki bomba bir deli çıkar, bir ülkeye saldırma nedeni olur.
Belki öyle bir şey de olabilir. Zaten NSA döneminde Intel ve AMD'nin ürettiği işlemcilerde bile bir backdoor, yani arka kapı var mı yok mu çok tartışılmıştı. Amerikan şirketlerinin bir takım özel bilgileri elde edebilmek adına hayallerin ötesinde bir takım yöntemleri kullandığı ortaya çıkmıştı. Parmak izi konusunda da İspanya'da Mobil Dünya Kongresi'nde bir tane startup diyebileceğimiz gelişmekte olan bir şirket gelin parmak izinizi basın anında kıralım şeklinde zaten bir takım yöntem ve teknolojiler gösteriyordu. Hani bu kırılamayacak, yani kırılamayan bir teknoloji değil esasında. Bunu
ya şöyle, şimdi parmak izinden sonra bir pin numarası soruyor sana zaten. Bu pin numarasını biz ondan fazla deneyemiyoruz. Bize bir yazılım yapın, biz ondan fazla deneyebilelim. Yani sonsuz olasılık denersen eninde sonunda kırarsın biliyorsun. Hiçbir oğlum sıkıntı yaşamazsın. Güvenlik uzmanlarının dediği şey de, arkadaşlar siz madem bu 10 denemeye takıldınız, telefonun içindeki o datanın tutulduğu çipi kopyalayın istediğiniz yere. İstediğiniz kadar deneyin demişler.
Yani sonucunda çipi de kopyalayabilir.
Evet, tabii ki kopyalayabilir canım. Yani onda hiçbir sıkıntı yok. Şifreli veriyi şifreli olarak bir başka yere aktarıyorsun. Daha sonrası da orada denemeye devam ediyorsun. O sinirse başka yere aktarıyorsun. Zaten kırılamayacak bir şey değil. Ama dediğim gibi ben bu tiyatronun sonu nereye varacak? Nereye bağlayacaklar? Kimi aklayacaklar? Hep beraber görmeyi umut ediyorum. Zira kendi Amerikalı güvenlik şirketleri bile bunun komedi olduğunu söylüyorlar.
Hatırlarsan yıllar öncesinde BlackBerry'nin kendi özel kurumsal mesajlama servisiyle ilgili olarak da çeşitli ülkelerde ya buradaki şifreleri bize verirsiniz, bunu bize açarsınız ya da bizim ülkemize servis veremezsiniz tarzında bir takım gelişmeler yaşanmıştı.
Sonra ne hikmetse servis vermeye devam ettiler.
Servis vermeye devam ettiler. Bir ara kapalı kaldı, daha sonra tekrar hizmete girmişti. Şimdi bunun tabii ki mahkeme nezdinde nasıl sonuçlanacağını göreceğiz ama teknoloji dünyasındaki büyük şirketler, Google ve Facebook gibi şirketler de Apple'ın arkasında olduklarını, burada bize gelirlerse onların da benzer şekilde karşı çıkacağını söylüyorlar. Bakalım ne olacak? Değişik bir tartışma konusu alevlenerek devam ediyor. Başkanlık seçimlerine kadar tartışma ilerlemiş durumda Amerika'da. En çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi Windows 10'un mobil versiyonu geldi gelecek vesaire derken, bir taraftan geliştirme çalışmaları devam ederken bir taraftan geliştirme çalışmaları devam eden işletim sistemini kullanan pahalı cihazlar da Lumia 950 ailesi olarak piyasaya çıkmıştı. Ama söz verilen Windows 8.1 tabanlı cihazlar bu güncellemeyi bir türlü alamamıştı. Farklı zamanlar telaffuz edilmişti ama o zamanlar bir türlü tutmadı. Şimdi ise bugünlerde yavaş yavaş Windows 8.1 işletim sistemine sahip ağırlıklı olarak Lumia cihazlar olmak üzere, ki zaten 8.1 döneminde 100 tane de firma yoktu. 3 tane 4 tane firma cihazlar sunmuştu. Bunlar bu güncellemeleri almaya başlayacaklar. Windows tarafında böyle bir hareketlilik var. Tabii ki eğer bir Windows cihaz kullanıyorsanız bugünlerde siz de yazılım güncelleme kısmını bol bol kontrol edin derim. Sonucunda Windows 10 ile beraber gelen pek çok yeni özellik bu cihazlara gelecek.
Şimdi bir yorum vardı orada. Bir arkadaş demiş ki ilk dediler Windows 10 duyurulduğunda bildiğiniz her şeyi unutacaksanız yeni bir devrim başlıyor gibilerinden bir slogan kullandılar diyor. Evet diyor, bekleye bekleye her şeyi unuttuk diyor zaten. Bildiğimiz her şeyi unuttuk Windows hakkında. Yani çok beklettiler. Çok saçma sapan bir şey oldu. Lansmanıyla çıkışı arasında uçurum var resmen. Aradaki beta sürecinde de işletim sistemi çok şık bir hal edemedi zaten. Bir şey veremedi.
Gerçi son 3 ayda yanlış hatırlamıyorsam Windows 10 Mobile 8 büyük güncelleme ile bugün yani geliştirme sürecini hızlandırmış gibi görünüyorlar ama bugün gelinen nokta itibariyle bakıldığı zaman çok vaatkar mı? O uçacak, kaçacak, her şeyi çok iyi yapacak tarzında açıklamalar yok. Hatta bu geçiş zarfında işte Project Astoria gibi tamam arka planda belki başka gelişmeler var ama o çok altı çizilen, çok kalın mesajlar verilen işte iOS Android uygulamalarının Windows 10 ekosisteme geleceği tarzındaki çalışmalar sonlandırıldı. Cross platform dediğimiz karşılıklı platformlara ortak yazılım yazabilen birkaç şirketi satın aldı Microsoft. Onun üzerinden belki ileride bir gelişme olacak ama sen zaten daha ürün tanıtmadan önce duyurduğun bazı teknolojilerden vazgeçip burası olacak diye mesajlar veriyorsun. Fakat ortada fol yok, yumurta yok.
Ya şimdi geliştirici desteği olmadığın platformun gelişmesi oldukça zor. Kaldı ki telefonlara bakıyorsunuz. Android telefonda bugün, yani bugün konuştuğun telefonun hangileri?
İşte G5, Android telefonunda G5, S7.
Başka konuştuğun telefon var mı piyasada?
Haber olarak iPhone 7'ler.
Evet, iPhone 7 ne olacak? Herhangi bir Windows Phone telefon var mı? Merak ettiğin, arzuladığın, arzu nesnesi haline getirilebilmiş.
Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Şimdi Lumia 950'yi, 950X'i ben Amerika'da tatildeyken bir mağazada gördüm, çektim. Daha sonra Türkiye'de lansman oldu. Gittik, katıldık, röportajı da yaptık. Denildi ki Aralık ayında da yanlış hatırlamıyorsam, Ocak sonu, Şubat başı gibi ürünler Türkiye'de piyasaya girecek. Hatta ben dedim ki öncesinden ürünleri verebilirsin, incelemesini de yapmak isteriz vesaire. O dönemde biz de üründe olacağız. Nisan'a geliyoruz. Ürünler galiba Türkiye'de satılıyor. Arayan soran var mı? Test gözü yollayalım mı diye. Yani hani şirketin bile kendisini göstermeme konusunda bir aksiyon almışken hani oradan çok fazla ümit beklemek de tabii ki ben gelişmesini isterim. Windows 10 ilerlesin, Android'e rakip olsun, iOS'ten daha iyi olsun ya da hepsinden daha iyi olsun, pazar lideri olsun ama şu an şirketteki enerji bile esas oradaki isteksizliği gösterir nitelikte açıkçası.
Yani normal bir durum söz konusu değil. Onlar da ne sattıklarını, ne kadar ilgiyle beklendiğini çok net biliyorlar zaten içeri tarafta. Hayırlısı olsun diyelim. Sonuçta elinde Windows Phone telefonu olan bir sürü insan var. Forumlarda bunu görüyoruz. Güncelleme almaları çok güzel
tabii
bir şey.
Tabii güncelleme almaları güzel.
Umarız bu güncellemeyle beraber de o işletim sisteminden umduklarını bulabilirler. Çünkü arda arda gelen açıklamalar da vardı. Destek kesilecek, destek vereceğiz diye bazı uygulamayı geliştiricilerden biliyorsun. Hı hı. 8.1'e artık destek vermeyeceklerini açıklayan bazı uygulama geliştiriciler var.
Aynen.
Ona geçilmesi şart. Burada da artık güncellemenin zamanının geldiğini görüyoruz.
Tabii onun sonucunda Windows 10 işletim sistemi, Windows 10 mobil versiyonu güncel cihazlar üzerine dizayn edilmiş bir işletim sistemi. Umarım gelen cihazlarda şimdi gelmesi bir önemli başarı. Ama geldikten sonra verimli çalışması ve kullanıcı deneyimi düşünmemesi de ayrı bir işin başka boyutu. Umarım o tarafta bir sıkıntı olmaz. Bu arada şeyde konuşmak lazım esasında. Bu Windows 10 ile ilgili, hatta Windows 8 döneminden itibaren 2017'lerde, 2018'lerde Windows mobil işletim sisteminin en çok kullanılan ikinci işletim sistemi olabileceği tarzında bir takım araştırma şirketlerinin raporları vardı. Pek çoğu biraz sıkmış galiba çünkü şu anki gidişat itibariyle pek öyle bir ışık vermiyor.
Ya şirketi. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde bizim de beklentimiz neydi? Biz açıkçası Windows RT sürümünden sonra Android tabletlerinin yerini tamamen Windows tabletlerinin alacağını ve gelişimin çok hızlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyorduk. Neden? Microsoft'un vaatleri o kadar yüksekti ki, o kadar yüksekten atıyordu ki, ne söyleyeyim, atıyordu, atıyormuş yani. Hep beraber bunu da gördük. Ne diyordu? Windows'un aynı çekirdeği kullanıyoruz, aynı kernel'ı paylaşıyoruz. Aynen. Çatır çatır orada ne çalışıyorsa burada da çalışacak. Programcı tek düğmeye bir basacak, şak diye orada da çalışacak falan. Hiçbiri olmadı. Şimdi aynı atışı Windows 10'da yapıyorlar. Hep beraber göreceğiz. Bazı gelişmeler var. Burada bu sefer atmıyor gibiler. Ama artık firmaya nasıl güvenecek kullanıcı bilmiyorum. 7'den beri aynı atmosfer devam ediyor.
7'den beri zaten ortak çekirdek yapacağız. O orada çalışacak, bu burada çalışacak. Eve geldiğinde telefondan devam edeceksin. Xbox'da sıkıldığın zaman tabletten yolda giderken oynayacaksın vesaire. Bunların hiçbirisi.
Şimdi o geliştiriciler de bu atışa bakıp yani o daha doğrusu araştırma yapanlar şey demişlerdir. Tamam şimdi insanlara Windows deneyimini eğer tablette sunabileceklerse gerçekten bu platform tutar demişlerdir.
Ha, şu var. Microsoft bu süre zarfında ne yaptı? Biraz da ondan bahsetmek lazım. Önemli uygulamaların hepsini Android ve iOS'e verdi. Ofis tarafında biliyorsun bunların hepsini
evet,
kullanabiliyoruz.
Sıkıntı kalmadı.
Diğer taraftan Android ve iOS ekosistemindeki çok popüler takvim ve müzik uygulamalarını da satın aldı. Şimdi o taraflara konsantre olduğunu görüyoruz ama mesela o satın aldığı uygulamaların henüz Windows tarafındaki karşılığı ya da Android ve iOS'teki kadar verim çalışan versiyonlarını da şu ana kadar görmüş değiliz. Değişik bir yol izliyorlar. Stratejileri illaki vardır. Microsoft yediği şirkette binlerce çalışan var. Yani ortalama düşünce zekası bizim kadar olan bir sürü insan vardır ya da bizden
i̇şte
daha fazla düşünen.
Öyle şeyler yapıyorlar ki, öyle işletim sistemleri piyasaya sürüyorlar ki aslında o kişilerin de ortalama zekayı yakalayamadığını da görüyorsun.
Şey var tabii. Yani çünkü büyük şirketler bürokrasi ister istemez bazen çok büyük bir engel frenleme yapabiliyor.
Artık bürokrasi mi engel oluyor? Başka şeyler mi bilemiyorum tabii.
Buradan Sony'ye geçelim o zaman. Sony tarafında değişik bir istatistik var. Yine araştırma şirketlerinden birisi piyasayı araştırmış ve ortaya çok ilginç bazı tablolar çıkarmış. Apple tarafını bir tarafa bırakıyorum çünkü ortalama satış fiyatları en yüksek ürünler Apple tarafında. Evet. Ucuz fiyat, ucuza satılan ürünleri olmadığı için ve telefonlar çok sattığı için kar ve gelir bakımından iPhone'un ayrı bir yeri var, onu söyleyebiliriz. Ama Android ekosistemine döndüğümüz zaman Sony telefonlarından en fazla kar eden şirket olarak ortaya çıkmış. Aslında bu çok da tuhaf değil çünkü giriş seviyesini onlar biliyorsun geride bırakmışlardı. Giriş seviyesinde cihaz yapmayacaklarını açıklamışlardı. Orta seviye cihazları var. İşte Xperia M4 ile Qua, işte orta süper orta diye açıklanan M5 gibi bazı cihazları var ama Z5, Z5 Compact, Z3 Plus, Z4 gibi cihazları üstte koyduğumuz zaman sattığı ürün bazında ortalama satış fiyatı en yüksek olan ve cihaz başına kar eden firmanın Sony çıkması aslında çok tuhaf değil. Çünkü adet anlamında rakiplerinin gerisinde ama sattığı telefonların pek çoğu da üst seviye cihazlar.
Evet, üst seviye cihazlar. Kendi cirosu küçüktür. Yani sonuçta burada şeyi karıştırmamak lazım. Bir sattığı cihaz başına değil. Çok fazla para kazanıyor olması kalkıp da Samsung'dan ya da Apple'dan daha fazla para kazandığı anlamına gelmiyor. Sonuçta adetleri düşük olduğu için ne kadar fazla kar ediyormuş gibi gözükse de mobil taraf hala da orada kayıplar yaşamaya devam ediyor büyük oranda.
Tabii yani cihazdan elde ettiği kâra bakıldığı zaman mesela Samsung'da bu 23 dolarmış, Sony tarafında 26 dolar ama adet anlamında geriden geldiği için o tabii yine yapılan yatırımları ve harcama masraflarını kurtarabilecek düzeyde değil. Zaten finansallara bakıldığı zaman da hala bugün Sony'nin mobil kısmı İstenilen o imelemeyi yakalayabilmiş.
Şimdi zaten değil. Ben şeyi de anlamıyorum Erdi. Kar zarar hesabını yapıyorlar. Herhalde bunlar üretim maliyetiyle falan yapıyorlar. Çünkü pazarlama maliyetini vesaire üstüne koyup mu hesapladılar bunu? Yoksa sadece aletin komponent
piyasa
bileşen fiyatı mı?
Satış takımı üzerinden, satış adeti üzerinden fiyat ortalamasını alarak
yapmışlar. Ben açıkçası
yapmışlar.
Bu fiyat araştırmaları ne yalan söyleyeyim hiç kale ve dikkate almıyorum. Benim için çok önemli veriler değiller. Yani keşke birisi çıkıyor maliyetini hesapladık diyor. O kadar kolay olsaydı zaten sen de herhalde başka bir üretim yapıyor
olurdun. Özellikle onunla ilgili mesela Samsung S7 ailesinin 255 dolarlık bir maliyeti olduğu söyleniyor. Şimdi oradaki bazı hatalar var. Birincisi şu, birinin başına maliyeti bunlar ama hani ölçek ekonomisinden bahsediyoruz. Elektronik üründen ne kadar üretirsen o kadar ucuza alabileceğin şeyler. Yani bir birimde 10 dolarsa bu, ondan 1 milyon sipariş verirsen 7 dolar, 6 dolar olabilir. Kaldı ki diğer taraftan Samsung'un ürettiği telefonlardaki parçaların çok büyük kısmını Samsung kendisi üretebildiği için içeride zaten çok organik bir ağ var. Orada fiyatlandırmayı rakiplerine göre daha ayarlayabildiği de bir gerçek. Bunların ötesinde işin pazarlama kısmı var. Milyonlarca, milyarlarca dolar para harcıyorlar. Televizyonlarda şunlar, çalışanlar var.
Üretim kısmı var vesaire.
Strateji bölümü var. Bu telefonu nasıl yapsak diye düşünen, yatırım yapan, araştırmalar yapan şirketler. Arge bölümü var. Belki sevgiden önce 1000 tane konsept ürettiler. Bunların bir yatırım maliyeti var. Dolayısıyla 255 dolar. O tür haberleri gördüğümüzde pek çoğumuz şey diye düşünüyorsun. Demek ki aslında bu telefon 255 dolar. Türkiye'de 3000 lira demek ki
İyi,
bizi
evet,
bayağı seviyorlar kazanıyor. Anlamında söylüyorlar ama işin aslı pek öyle değil. İlla ki para kazanıyordur ayrı mesele ama gördüğümüz o rakamları telefonun toplam maliyeti gibi düşünmemek gerekiyor.
Evet doğru.
Mevzu tarafına geçelim. Mevzu Pro 6 ile ilgili bir takım gelişmeler var ve biz Pro 5'i çok fazla kurcalayamadık açıkçası. Kullanmak isteyip ama günlük hayatımızda kişisel deneyimlerimizin çok fazla olmadığı cihazlardan bir tanesiydi. Pro 6 şimdi üzerinde uzun süredir çalışılan bir cihaz. Çift taraftan kavisli ekrana sahip olup olmayacak konusunda bir takım tartışmalar var. Pro serisine Meizu daha öncesinde Samsung geliştirdiği Exynos işlemcileri kullanıyordu. Hatta bazı rivayetler Meizu'nun Samsung'un pilot üreticilerinden birisi oldu ve Samsung'un hani piyasaya özellikle Exynos işlemcileri yaygınlaştırabilmek adına Meizu'yla beraber bir iş ortaklığına gittiğini söylüyordu ama Meizu Pro 6'nın geçtiğimiz haftalarda Exynos işlemciyle çıkmayacağını farklı kaynaklardan görmüş, duymuş ve okumuştuk.
Bu arada bu kararın da arkasında yatan önemli unsurlardan bir tanesi arkadaşlar Pro 5'in üretimine son verilmesinin nedeni Samsung'un artık Meizu'ya Exynos işlemci sağlamaması. Tabii adamların ağzı yandı. Vazgeçmeleri normal.
Güney Kore'den ağzımız yandı. O zaman bizim topraklarımızdan, bize yakın bir firmadan devam edelim.
Çünkü Pro 5 çok iddialı bir cihaz.
Evet, iddialı bir cihaz gerçekten. Şimdi MediaTek'le beraber özel bir işbirliğine gitmişler. Tayvanlı şirketi. Bu arada MediaTek Çinli diyebilenler var ama aslında merkezi Tayvan'dır. Onu da söylemiş olalım. Helio X25 adına özel bir çip geliştirmişler ki biliyorsun Helio X20 MediaTek'in uzun süredir beklediğimiz 10 çekirdekli versiyonuydu.
Bir türlü de göremediğimiz.
Bir türlü de göremedik. Önümüzdeki ay çıkacağı söyleniyor bazı cihazların ama bunu bekleyip göreceğiz. Çünkü biz mobilitenin önceki bölümlerinde farklı üreticilerden sızan bazı bilgilerde bu platformun çok ısındığı yönünde bazı endişelerin olduğunu paylaşmıştık zaten. X25 aslında X20'nin aynısı. 10 çekirdekli platform var. Saat hızını çekirdek seviyesine yükseltmişler ve büyük yani yüksek performans çekirdeklerde 2.5 GHz'e getirmişler. GPU frekansını da 780'den 850 MHz'e çıkarmışlar ki burada GPU frekans bayağı agresif. 850 MHz yüksek bir değer ama Mali-T 880 ki aynı GPU Samsung'un işlemcisinde de var Galaxy S7 ailesinde ama o 12 çekirdekli versiyonu, bu 4 çekirdekli versiyonu. Onun frekansı 650 MHz, bu 850 MHz yani 200 MHz daha yüksek. Mobil oyunlar için frekansın öneminden yola çıkıp hani iki çekirdek etkisi yaratabileceğini düşünsek 200 MHz yine Mali-T 880 MP6'ya denk geliyor. Ama burada ilginç olan nokta şu, frekansları arttırırken X20'nin termal karakterisinin değişmediği ve aşağı yukarı benzer seviyede olduğu söyleniyor. Açıkçası iyi bir soğutma tasarımı yapmışlarsa Pro 6 içerisinde. Şimdi, belki ısı borusu gibi bir yöntemle.
X20'nin termal tasarımı kötüydü zaten. Yani
ya 10 tane çekirdek var bir kere.
Evet. Hani şimdi değişmeden X25'e aktardık, hızını arttırdık demek orada birazcık değişik bir unsur olmuş. Bakalım eğer ısınan bir işlemciyse ki Mediatek'in şu ana kadarki üst seviye bütün işlemcilerinde benzer problemler yaşandı. Dikkat ederseniz yani Mizu'nun bundan önceki MX5'i falan.
İlk zamanda MX4'te özellikle 65-95 sıkıntı
mesela oluyor. Mesela düşük piller yok o cihazlarda. Çok yüksek bataryalar var. Evet. Ama işlemci bir türlü dizginlenemediği için o bir şeyi göremiyoruz süreleri.
Ama açıkçası yani X20'nin zaten akıbetini göreceğiz ama şu Pro 6'yı açıkçası görmek ve test etmek istedim. Çünkü Mizu son dönemin gerçekten yıldız firmalarından bir tanesi. Apple taklit ederek başladı ama daha sonrasında yavaş yavaş özgün ürünler ortaya koymayı başaran bir firma oldu Mizu. Bu arada Pro 6'nın 6 GB RAM'e sahip olacağı ve 128 GB'a kadar farklı kapasitede seçeneklerin olacağı, bir rivayete göre de Force Touch özelliği yani Apple'daki o 3D Touch'ın bir benzerinin bu telefonda olacağı söyleniyor. Hele bir de çift taraflı kavisli olursa baya baya değişik bir telefon
i̇şte
olabilir.
Bunlar işletim sistemini birazcık daha rafine, birazcık daha kullanması kolay bir hale getirdikleri anda farklı bir yere gelebilirler. Çünkü tasarım dili olarak baktığında biz eskiden HTC'yi hep önerirdik firmalara. Hı. Şimdi Samsung apayrı bir noktaya geldi tasarım dilinde. Ama Mizu'nun hala daha tasarımları...
Kendine has bir duruşu var.
Kendine has bir duruşu var. İnce çerçeveli, albenisi çok yüksek. Ya bu yüzden aslında bu firma bir şekilde bir yürüyebilse Nokia ile falan birleşecek diyorlardı. Biz umutlanmıştık ama pek öyle şeyler olmadı. Nokia markası altında Mizu telefon göremedi şu an.
Yani sonucunda doğru. Tabii birleşme tarafında da Nokia'nın isim hakkını Foxconn'un kullanacağı vesaire bir takım bir sürü dedikodular vardı ama şu ana kadar öyle bir gelişme olmadı, onu söyleyelim. Nokia tarafı da ilginç bu arada. Mobil Dünya Kongresi'nde gördük. Hani insanlar genelde Nokia'yı telefonun ibareti zanneden de bir grup var ama onlar Nokia Siemens olarak aslında altyapı çalışmaları yapıyorlardı. İşte 3G, 4G, 5G misali. Sonra Siemens'in ayrıldılar. Alcatel-Lucent'i satın aldılar. Türkiye'de de özellikle hükümet kanalıyla bir takım işleri var. Türkiye'de yatırım yapıyorlar. Yapacaklar, belki de artıracaklar yatırımları ama hala Nokia markası büyük bir marka olarak devam ediyor. Bazı haberler çıkıyor. Yeniden telefon dünyasına dönecekleri ve Android telefon yapacakları şeklinde ama şu ana kadar somut böyle bir takım bilgiler ya da görseller ortaya çıkmış değil. Şu ana kadar geldiğimiz nokta itibariyle zaman zaman Samsung'un ismini zikrettik, Galaxy S7'den bahsettik. O zaman Galaxy S7 tarafından da bir haber verelim. Bugünlerde ülkemizde de tabii biz basın lansmanının erken yapıldı. Biz cihazları erken aldık ama tüketiciler yavaş yavaş ülkemizde de bu cihazlarla buluşmaya başladı. Ön sipariş verenler zaten telefonları aldılar. 18-19 Mart itibariyle yaygın satışa çıktı. İlginç bir rakam var. Galaxy S7 ailesi Çin'de 10 milyon ön sipariş almış. Tabii ki ön siparişin tamamı mutlak sonuca varacak anlamına gelmiyor. Bazıları sipariş iptal edebiliyorlar ama 10 milyon ön sipariş gerçekten müthiş bir rakam.
İlgi çekici cihazları ortaya koydular bu sefer. S6'dan iyi ders aldılar. Tasarımı çok iyi olduğu için o telefonlar aslında belli oranda kullanıcıya ulaştı. Yoksa özellik olarak tatmin edememişti tüketiciyi. MicroSD kartın olmaması o tasarım dilinde kullanıcıların o telefonu almaması için en büyük nedenlerden bir tanesi oldu. Evet. Bir diğer neden de pilleri ne yazık ki küçük olduğu cihazların. Aynen. Ve biz o Samsung'un yüksek orandaki o ekrana çıkanma sürelerinden ne yazık ki S6'da S6H'de bahsedemiyorduk. 3 saati tamamladığı zaman ekran neredeyse cihaz kapanıyordu yani. O da günlük bizim ortalama kullanımımızda 14 saatlik döngüde 8 saate falan denk geliyor bir telefon için. Benim kendi kullanım açısından baktığımda
bir
ki.
Bir günü anca belki kullanıma göre anca belki.
Yani tam vardı. iPhone vardı telefonlar yapmıştı ne yazık ki Samsung'ları. Şimdi ise bakıyorsun tamamen kullanıcının istediği her şeyi bir telefonu yüklemeyi başarmışlar. Oradan yürürler artık herhalde.
Yani açıkçası işte Galaxy A7 Edge'i test ettik, inceledik. Bir telefon yapmış adamlar. Hani eksik. Çok... Eksikleri var mı var ama yani o kadar çok artısı var ki eksikleri görmezden gelebilirsin. Yani öyle bir telefon ortaya koymuşlar. Tabii ki belli alanlarda belki biraz daha fazla gelişim olabilir ama toplam paket olarak
çok iyi.
Gerçekten de en azından şu ön sipariş rakamlarını doğrulayacak telefonlar olduğunu söyleyebiliriz. Imagination firmasından biraz bahsedelim. Imagination firmasını donanımı böyle çok derinden takip edenler özellikle GPU tarafından bilirler.
Apple'ın işlemcilerinde
evet, PowerVR GPU ailesinin geliştiricisi. Aynı zamanda Intel'in bazı işlemcilerinde de yine bu firmanın GPU'larını görüyorduk ama Intel de yavaş yavaş onlardan uzaklaşmaya başlamış durumda. Kendi çözümlerini kullanıyor. Şimdi son dönemde biz Apple tarafında neyi gördük? iPhone satışları ya stabil gidiyor ya da hafif böyle bir düşme eğiliminde ama bir yükseliş yok. Tablet tarafına bakıyoruz. iPad'lerde ciddi bir düşüş var. Tablet dünyasının geleneği daralmaya bağlı olarak. İşte bu en büyük müşteri Apple ürünlerinde kan kaybetmeye başlayınca doğrudan doğru Imagination firmasının finansallarını etki etmiş. Adamlar hem iş gücünün %20'ye yakınını işten çıkaracağını açıkladı hem de finansal anlamda bir takım gelirleri kurtarabilmek ya da tutabilmek adına bazı önlemleri alacağını açıklamışlar. Ki zaten şunu söyleyelim. Evet, Apple milyonlarca adet satıyor ama eminim bunlar %1, %2 kar payıyla ya çalışıyordur ya çalışmıyordur.
Yani bir de şöyle bir şey, lisansı bunlardan alıp bir kere para ödeyip sonrasında para ödemiyor olabilir.
O da, o da olabilir. Tek seferde öyle bir durum da olabilir ama sonucunda Apple'ı biliyorsun genelde üreticilerin kapısını çalar. Ben en az 100 milyon satacağım deyip mümkün olduğu kadar fiyatları aşağı çeken bir politikaları vardır.
Çünkü ben açıkçası şey düşünmüyorum. Hani GPU'ların bunlardan paketli gelip çipin içine yerleştirildiği falan yok. Tasarımı veriyorlar bunlar. Kendi tasarımlarının için. Onu da çiziyorlar yani.
İşte anlaşma içerisinde adet bazında mı anlaşma yaptılar?
Yoksa değil mi? O da
çünkü,
var.
Yani bazen çünkü satılan her ürün başındaki uygulamalar
evet,
gibi.
Evet,
ama günün sonunda en büyük müşteri Apple olduğu için o taraftaki bir yavaşlama ya da hafif geriye gidiş bunların da finansallarını bayağı etkilemiş ki. %20 iş kaybından bahsediyoruz.
İşte bizdeki yani. İnşaat sektörü yavaşladığı zaman nasıl diğer sektörler etkileniyor? Burada da Apple yavaşladığı zaman herhalde bütün o üreticiler Foxconn'undan bilmem ne.
Tedarikçileri.
Evet, bir sıkıntı yaşayacaklar.
Bu arada tabii şu açıklamayı da yapmışlar. Şirket genelde 3 ana iş kolundan oluşuyor. Bunlardan en büyüğü GPU tarafı. MIPS işlemcilerini yine bunlar geliştiriyorlar. Henüz piyasada çok fazla varlık gösteremese de. Ve yine bağlanabilirlik tarafı var. İşte Wi-Fi vesaire türü çipler geliştirdikleri bölüm var. İşten çıkarmanın bu bölümleri etkileyemeyeceği muhtemelen pazarlama ve diğer yan departmanlardan olacak gibi görünüyor. Yani mühendislik tarafında çok fazla kayıp yaşamayacaklarını söylüyorlar. Onun not düşmüş olalım meraklısı varsa. LG G5'in ülkemizdeki lansmanı ertelendi. Ülkemizde maalesef çok kötü bir terörist saldırı yine yaşayınca. Buradan tekrar hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı dilemiş olalım bu vesileyle. Hemen arkasından bir gün sonrasına denk geliyordu. LG tarafı G5 lansmanını haklı bir gerekçeyle ertelemiş oldu. Önce şunu söyleyeyim, lansman tarihi belli oldu. 12 Nisan itibariyle lansmanı Türkiye'de tekrar yapacaklar. Ki G5'in dünya çapında satışa çıkma tarihi zaten 31 Mart olarak açıklanmış durumda. Yani Samsung'la kıyasladığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı 1 ay geriden gelmiş gibi olacaklar ama genel yaygınlık anlamına bakıldığı zaman LG'nin genel stratejisi içerisinde çok da fazla gecikme yaşamamış olacağız gibi görünüyor.
Ya vallahi oradaki asıl tartışma konusu herhalde ne zaman lanse ettiklerinden çok, ne zaman satışa çıkacağından çok satış fiyatı. Çünkü ortaya çıktı ki telefon 500 lira ucuz falan olmayacak. Aynı fiyata satılacak S7 ile beraber. Oturup düşünsünler, vakitleri var. İyice bir düşünsünler, ondan sonra tam karar verirler diye.
Evet, fiyat gerçekten
bekliyoruz.
Yani çünkü hep şunu konuştuk. Yani Galaxy S7 ailesinde kafa kafaya fiyatlandırmaya çıkmak çok doğru bir strateji olmaz orada.
Ya biz ne dedik biliyor musun hatta? Onu da bir daha hatırlatmakta fayda var izleyenlerimize. 300 lira 400 lira aşağıda olursa yine kullanıcı S7'yi tercih eder. 500 lira falan fark tam psikolojik sınır dedik.
Ve yanına aksesuar verebiliyorsan yanına şu aksesuarlardan birisini ver de değil mi? Al beni sarsın.
Tam fiyata çıktılar. Şimdi o yanına aksesuar da verse kullanıcı açısından çok büyük fark edeceğini zannetmiyorum.
Tabii o fiyat seviyesinde işin yani, rengi değişiyor.
Çok net söyleyeyim. Benim için telefonun altını söküp ses çipi taktım bilmem ne. Yani bunlar çok şey geliyor ya. Abartı zorlama geliyor.
Yani orada en çok merak edilen konulardan bir tanesi birincisi pil ömrü. Şimdi 2800 mAh'lik pilim var ve LG'nin pil tarafındaki tüketim grafiği genelde rakiplerinin biraz üzerindedir. Hızlı pil tüketirler. Pilleri büyük olmasına rağmen rekabetçi olamadıkları durumlar var.
Henüz detaylı testleri de görmedik.
Görmedik. Ama sadece hacim olarak baktığımız zaman bile rakibinde 3000 mAh var. Sadece evet. 2800 mAh var. Kamera tarafında yepyeni bir aslında yöne doğru gidiyorlar. Çift kamera stratejisi var şimdi onlar. Zamanla ikisini denedi. Tabii ikinci kamerayı daha ziyade alanı genişletmek için kullanıyorlar
evet,
şu aşamada ama.
Kötü bir deneme değil. Güzel bir deneme. Ama işte son...
ama şimdi rakibin F1.7 diyor işte düşük ışıkta şöyle çektim böyle çektim. Hakikaten ki test ettik denedik. Muazzam bir kamerası
evet.
var. Şimdi orada kullanıcıların pek çoğu ikinci kamera yerine düşük ışıkta daha iyi performansa bakar. Çünkü ben alanı şu kadar yerine şu kadar göreyim ama düşük ışıkta yine çıplak gözle görebileyim nesneyi.
Ya şimdi tasarım dili... G5'in beğenirsiniz beğenmezsiniz ki ben G4'ün yanında kötü buluyorum tasarım olarak ama
ben de geriden
kötü değil kötü değil ama S7'den kötü. Yani şimdi tasarım olarak geridesin. Donanım olarak geriden geliyorsun. Aynı fiyata çıkıyorsun. Kendileri bilirler. Sonuçta piyasa, serbest koşullar. Herkes her ürüne her fiyatı istemekte özgür.
Donanım olarak söylerken çok fazla tartışma olduğu için şunu da altını açalım. Tabii ki donanımdan kastım işlemci değil. Snapdragon 820 çok güçlü bir platform ama ekran kalitesinden pil büyüklüğüne kadar orada toplam paketi etkileyen başka parametreler de var. Bunların hepsine bakarak bu yorumu yapıyoruz.
Bir de ekran çerçeve oranını da hesaba katmak lazım. Telefon bu sefer başarılı değil mesela. Tasarım da çok önemli. Bir diğer önemli konu var bence. Çin'deki bu aksesuar fiyatları da 3 aşağı 5 yukarı
evet,
belli.
Güney Kore'deki aksesuar fiyatları ortaya çıkmış durumda. O altta takacağımız aksesuarlardan sadece pille ilgili olan aksesuarın fiyatı 35 dolar. Bu çok kötü değil. 35 dolar.
Evet.
Yani bir powerbank parası ödeyerek 3 aşağı 5 yukarı. Gerçi 100 liraya da bugün 10.000 mAh'lik powerbank alabiliyorsun.
Evet.
Xiaomi mavi katarsak tabii işin rengi daha da değişiyor ama markalı bir ürün anlamında çok kötü değil. Fakat şimdi Özellikle o kamera modülü önemli unsur, aksesuarlardan bir tanesi. Üzerindeki kontrol butonlarıyla hakikaten telefonun kamera gibi kullanabildiğimiz modülün fiyatı $85 olarak açıklanmış ki bu fiyatlar Kore fiyatları arkadaşlar, onu söyleyelim.
Ve o modülü taktığımızda ekstra bir bataryamız oluyor. 4000 mAh evet, batarya tamamlıyoruz. Aynen. Bunu aslında bir şey olarak da düşünebilirler. Harici taşınabilir.
Aynen. Sonucunda sürekli kamerayla bir şey çekeceksiniz, video ya da fotoğraf. Ekran açık kaldığı için de kamera, sürekli kamerayı kullandığımız için pil tüketimi artıyor ister istemez. Onu ekstra bir pil de kompans edecek gibi görünüyor. Ve pek tabii ki Bang & Olufsen'le birlikte geliştirilen özel ses kartı, ses modülü. Ki benim bu aksesuarlar arasında en çok ilgimi çeken de bu olmuştu açıkçası. Onun fiyatı biraz pahalı, $160.
Yani $160 hiçbir şekilde vergilendirilmeden aynı Kore fiyatıyla Türkiye'de satılsa yine çok pahalı.
500 lira.
500 lira yapıyor. Bu sefer şey yapıyorsun. G5 artı bunu alacağına Seyyid Edge alabiliyorsun.
Tabii ses konusunda illaki çok ciddi bir gelişim gösterecektir ama şimdi bu ses modülünden istifade edebilmek için gerçekten bir de audiophile sınıf kulaklık alman gerekiyor. Evet. Sonucunda kutu içlerinden çıkan kulaklık daha ona takmışsın, ha telefonu kendisine takmışsın. Çünkü aman aman fark yaratmayacak
gibi düşünüyorum. Yani sese gerçek anlamda o ünitenin kattıklarını anlayabilecek oranda hakim olmak isteyenler şey yapıyorlardır büyük ihtimalle. Vardır onlarda bir cihaz ya. Sony'nin falan bir sürü harici cihazı var zaten. Telefonu sattığında beraberinde gitmeyecek en azından.
Ya illaki
sonucunda. Mesela oradaki kriter bence o. Tamam, sese çok hakimsin herhalde. Aldım verdim 500 lira ya da Türkiye'de 600-700 lira oldu, verdim parayı. G5'i verdim, o da gitti. En azından Sony'den harici bir şey alırsan.
Değil mi? Hani, öyle bir durum söz konusu. Yani sonucunda telefonlar için geliştirilmiş 4 parti, yani 3. parti çözümler de var. Onları yine telefonu takıp toplam kalite arttırabiliyorsun, amfi niyetini kullanabiliyorsun. Tabii bu aksesuarların hangisi Türkiye'ye gelecek ondan emin değilim. Bu kamera modülü ve pil gelebilir ama ses modülünün gelse bile muhtemelen bunlardan sonra geleceğini tahmin ediyorum. Biz yine LG'ye bunu sormuştuk. Özellikle ses modülü için Mayıs sonrasını işaret ediyorlardı. En azından gelsinler. Ya, aksesuar çeşitliliği de olsun. Almak isteyen zaten alsın. Türkiye'deki çünkü en büyük eksiklerimizden bir tanesi. Telefonlar pahalı pahalı geliyor ama ucuz ya da pahalı aksesuar bulmak istediğiniz zaman, orijinal aksesuar bulmak istediğiniz zaman markette maalesef çok fazla seçeneğinde yok. Umarım en azından gelir ve markette bulmak isteyenler kolayca bulabilir. iPhone tarafında önümüzdeki günlerde bir etkinlik olacak. 21 Mart tarihinde Apple pek çok yeni ürün tanıtacak gibi görünüyor. Bunlardan bir tanesi iPhone olacak ama yeni bir iPhone'dan ziyade alternatif bir iPhone modeli iPhone SE diye geçiyor. 5 SE diye olur mu diye tartışılıyordu ama son gelen bilgiler genelde iPhone SE diye ifade ediyor. Çok kısaca nasıl özetleriz diye düşündüm. iPhone 5 SE'yi düşünün, iPhone 6 SE donanımıyla birlikte.
Ya orada yine değişik bir deneme yapacaklar. Daha önce denediler, olmadı. Bu sefer tasarım dilinde de bazı oynamalar var ama işte bilmiyorum, kullanıcılar zaten bugün ucuz iPhone almak istediklerinde var. iPhone 6,
5 SE,
iPhone 5 SE, 5.
Şimdi bu telefonun 5 SE'nin yerini direkt dolduracağı, yani 5 SE'yi piyasadan çekip 5 SE'ye bu telefonu verecekleri konuşuluyor. Büyük oranda iPhone 5 SE'ye benzeyen ama iPhone 6 iPhone 6 ile beraber başlayan yeni tasarımlarında bazı izlerin olacağı, yani nedir? Örneğin ses kontrol butonlarının artık daha yuvarlakımsı bir forma sahip olacağı söyleniyor. Donanım tarafında A9 işlemci, M9 yan işlemci, özellikle bu aktivite işlemlerini yapan ve bununla birlikte 4 inçlik bir ekran, 12 megapiksellik kameraya birebir transfer edeceklermiş bu telefonu. Aslında küçük bir telefon isteyip yüksek performans arayanlar için de donanım olarak baya baya iyi görünüyor.
Acaba o kadar küçük ekranda o kadar yüksek performans arayan var mı? 4 inç çok küçük çünkü.
Ya sonucunda şey de yapmış olabilir. Hazır zaten elimizde bir tasarım varken bu telefon için yepyeni bir tasarım ve çip maliyetiyle uğraşmak yerine böyle bir çözüme de gitmiş olabilirler diye düşünüyorum.
Yani evet, orada fiyat unsuru çok önemli.
İlk çıkan haberlerde iPhone 6 SE değil ama iPhone 6'nın işlemcisini kullanacağı söyleniyordu. Son gelen bilgiler ise donanım tarafının büyük oranda iPhone 6 SE'den geleceği yönünde. İlginç bir deneyim olur.
Evet, enteresan bir deneyim olur. Benim sadece merak ettiğim, Apple'ın biliyorsunuz pil konusunda hep sıkıntıları vardır. 4 inçlik ekrana ne kadar bir pil koyacak ve o pil o işlemciyi ne kadar destekleyecek, hep beraber bunu izliyor olacağız.
Yani şimdi zaten teknik olarak bu mümkün olmakla birlikte ticari olarak iPhone 6 ya da iPhone 6 SE'den daha büyük pil koyarsa müşterilerini de kızdırmış olur.
Aynı pili koyabilecek mi acaba? Çünkü kasa küçülecek herhalde.
Yok, teknik olarak bir yol bulunur ona bakıldığı zaman ama bence ticari olarak koymaz zaten. Çünkü bugün baktığın zaman iPhone 6 SE Plus kasasına daha büyük pil koyabilirsin.
Evet, doğru.
Daha küçük telefonlar var daha büyük pillerle gelen. Dolayısıyla nasıl bir yol izleyecekler bunu bekleyip göreceğiz. Bu arada 16 GB ve 32 GB versiyonların olacağını da söyleyelim. Fiyat olarak da $450 seviyesi konuşuluyor şu an.
Pahalı bir telefon.
Apple'da zaten Tim Cook şunu söylüyor her zaman. Biz ucuz telefon yapmıyoruz. Ucuz telefon isteyenler diyor bizim öncü modellerimizi bulabilirler piyasadan diyor. Biz her zaman ihtiyaca yönelik en iyi dediğimiz sunan telefonlar yapmak istiyoruz diyor.
Evet, denesinler bakalım. Yani şu özellikle son iMac'in yanındaki farenin altına şarj kablosu takma olayından sonra ki biz burada kullanıyoruz. Ben çok umudum kalmadı firmanın gelecek vizyonuyla ilgili. O fareyi tasarlarken herhangi bir şekilde onu düşünmedilerse.
Yani kabloyu altına atar tamam hızlı şarj edilir
ama. Yapan yok ya onu oraya koyan.
Yani şurada bak bir fare var.
Evet.
Şimdi şunun önüne bir konektör koyarsın. Şarjın bitti diyeyim, takarsın, kullanmaya devam edersin. Apple'da altta. Taktığı evet. Zaman fareyi öldürüyor,
kullanıyorsunuz. Takıyorsunuz, bekliyorsunuz. Fare iptal oluyor.
Yani tamam, hızlı şarj alıyor vesaire falan ama kullanım kolaylığı sağlayan kullanıcı dostu bir tasarım anlayışı değil açıkçası bakıyoruz.
Evet, değil o yüzden.
Ama ne güzel ki şu var. Önceki iMac modellerinde fare pille çalışıyordu. Şimdi ne güzel ki şarj edebilir kendi bataryası
öyle
var.
Bir şey yapmış
o da yine yani. Bir önemli gelişim kanalı. Çok kısaca iPhone 7'den de konuşalım. Pek çok iddia var, pek çok dedikodu var. Ortaya çıkan bazı görseller var. Foxconn fabrikasından çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar var. Bunların ne kadar doğru, ne kadar yanlıştır,
aynı tarzını konuşamam.
Mevzuoğlu'da konuşuluyor ama kesin olan şu ki ortaya çıkan bilgilerin hepsinin merkezinde iPhone 7'nin yani yeni iPhone'un çift kamera sensörüne sahip olacak. Çift kamerayla geleceği.
Zaten İsrail'li bir firmayı satın aldılar. Firma da çok enteresan firmaydı. Sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Sadece birkaç kamera modülü fotoğrafı var. Hiçbir şey yok başka. Yani web sitesi herhalde ticari zorunluluk onlarla da Türkiye'de olduğu gibi. Açmışlar bir site, öyle duruyor. Hiç satın alınabilecek bir şirket gibi görünmüyordu.
Boşak üret çekmiyorlardır onlar mutlaka.
Büyük işler başarmış olmalı çünkü firmanın iddiası her cep telefonu kamerası üreten firmada olduğu gibi SLR kalitesinde fotoğraflar elde etmeniz. Bakalım hayırlısı diyelim.
Sonuçta, HTC M10'la ilgili de o iddialar var. Şimdi HTC dünya standartlarında ilk telefon kamerasını M10'la birlikte
geliştirmiş. HTC ilk defa ele dişe dokunur bir kamera yaptıysa oradaki yöneticiler onu dünya standartlarının çok ötesinde kabul ediyor olabilirler. Çünkü biliyorsun. HTC'nin kameraları ortada şu ana kadar kullandı.
Yani tabii HTC 10 ya da M10 artık isminin resmi olarak nasıl telaffuz edileceğini göreceğiz ama birkaç haberini okudum hakikaten. İşte telefonun kamerasıyla ilgili bazı ön gösterimler var, fotoğraflar var. Dünya standartlarından bunu göreceğiz ama 12 megapiksel ultrapiksel kamera merak uyandırıyor. Bir görmek, kullanmak lazım. Umarım da öyle yaparlar. Rekabetçi olsunlar. Sonucunda gidişat onlarda pek parlak değil.
Pek parlak değil. Ben tasarımı hiç beğenmedim ya.
Son çıkan tasarım doğruysa ben özellikle arka kısmını beğendim. M7'den ilham alan.
M8 arka tasarım. Ben nesini beğendiler anlamadım. Yani
çerçeveleri baya baya M7. Ortası da o hafif bombeli yapısı da M8 ama önünü beğenmedim ben.
Yani
A9'dan değiştirme hiçbir tasarım.
Yok ya, yapamamışlar yani. Bilmiyorum o yüzden hayırlısı diyelim ya. Rekabet iyidir ama ben o telefondan çok bir iddialı olabileceğini düşünmüyorum. Ama şöyle iddialı olurlar.
Fiyatı iyi olursa.
Çıkar fiyatı G5'in yarı fiyatına satarlar metal kasa. Alırsın.
Ya yarı fiyatını da boşver. 1999 lira desin. Tamam Snapdragon 824 GB RAM, işte Boom Sound'un yeni versiyonu falan filan yine konuşulur.
Evet, Boom Sound işte olmayacak herhalde. Yani daha doğrusu Boom Sound hoparlörler olmayacak. Boom Sound yine yazılımsal olarak koyarlar içine ama.
Son bir tane görsel, yine görselden birisinin altı üstte yine ızgaraları koymuşlar.
Acaba bir sürpriz yaparlar mı ya? O görseller tamamen şey çıkabilir mi? Ne dersin?
Eğer görseller fake çıkacaksa, yani sahte çıkacaksa tasarım daha iyi gelsin. Değil mi? Yani şimdi tasarımla ilgili ne diyoruz? Ön taraf A9, arka taraf M7'den, M8'den evet. Değiştirme
çünkü
gibi.
Şöyle bir şey var. HTC'nin arkadaşlar bundan önceki M9, M8 prototiplerinde de tuşlar var biliyorsun değil mi telefonun
var.
Üstünde?
Bazı muhtemelerde var.
Bu telefonun da şekline bakıyorum. Hani tamamlanmamış gibi duruyor. Bir şeyler eksik telefonda.
Yani şimdi şey de var. Bu son çıkan görsellere bakıyorsun hakikaten PR görsel. Yani basına servis etmek için hazırlanmış görsel gibi görünüyor ama bu kadar önceden ki hala birkaç hafta var lansmanı. Nisan ayının ortaları gibi de lanse edileceği söyleniyor. O kadar erken sızar mı ondan emin değilim açıkçası.
Yani bakalım göreceğiz hep beraber.
Bu arada son olarak iPhone 7 tarafında bizim yine iPad Pro'da gördüğümüz ilk defa bu smart konnektör. Yani hem enerji hem de veri transfer edebilen özel bağlantı noktalarında olacağı söyleniyor. Muhtemelen iPhone 7'de bazı özel kılıflar ve kapaklar da görebiliriz. Aktif kapaklar var ya bu Samsung LG'de vesaire ona benzer bazı kapaklar da iPhone 7 ile beraber Apple ekosistemine giriş yapabilir.
Özellikle orada şeye yarıyor. Bunu daha öncesinde HTC yaptı ama tam kullanamadı arkadaşlar. Şarjlı kılıflar var ya alttan bağlanmadığı için alttan bu sefer daha ince kavrayabiliyor telefonu. Aynen. Ve süper bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Umarım öyle bir atılım yaparlar. Çünkü uzun yolculuklarda güzel bir şarjlı kılıfla beraber o telefonun konnektörü iyi gidebilir.
Yani bir de kılıfı güzel yaparsan estetik olarak da telefona katkı sağlayanlar var. Evet. Bir de o kadar kötüleri var ki telefonu tuğla haline getirir.
Çünkü koruyucu kılıflar var. Telefonu zaten kalın yapıyor ve insanlar onu kullanıyorlar o telefonla beraber. Şimdi onun içine pil koy. Bir de arkadan şarj etsin.
Aynen tamam. Mis. Çok kısaca iki gelişmeden daha bahsedelim arkadaşlar. Bunlardan birincisi nihayet Samsung Galaxy Note 5'e Android 6.0 güncellemesi Türkiye'de dağıtıldı. 1.3 GB'lık bir güncelleme. Arayüzde bazı toparlamalar var. Performans tarafında bazı iyileştirmeler var. Kurduk, kullandık. Nihayet güncellemenin gelmiş olması güzel.
Güzel bir şey. Sen sonuçta kullandık ama bundan önceki deneyimimizden çok da farklı olan iki güncelleme geldi. Şunu yapamıyordum dediğimiz bir şey de olmadı. Hemen zaten güncelleme geldikten sonra herkes yapıyordur herhalde. Hakkında kısmına gidip
orada
anlayışını görüyorsun ya tamam diyorsun. Huzura erdim kenarda durabilir artık.
Yok ama çok beklenen bir gelişmeydi. En azından hani kamuoyunun beklediği bir gelişme daha mutlu sonla en azından şimdilik Android 7'ye kadar tamamlanmış oldum. Android 7 demişken Android niye tarafıyla ilgili ki biliyorsun Google tarafı büyük güncellemeleri ya da önemli güncellemeleri iOS etkinliğine tanıtıp daha sonrasında veriyordu. Android niye iOS'u beklemeden 2 ay önce Mart ayı içerisinde dağıtmış oldu. Biz de incelemesini yaptık zaten. Hem Nexus cihazlara hem de General Mobile'ın Android One programına dahil 4G modelini kurulabiliyor.
Ve dünyada General Mobile'ın ismi her yerde çıkıyor.
Her yerde çıkıyor, evet. Aynen öyle. Şu aşamada daha ziyade estetik güncellemeler içeren, işlevsellik tarafından ise bizim haftalar önce mobilitede konuştuğumuz ve gerçekten olması gereken, ki tablet tarafında çünkü eksiliği yaşanan, ekranı ikiye bölerek iki uygulamaya çalıştırma özelliğinin gelmiş olduğunu gördük. Şu var ama, henüz tabii erken beta aşamasında olduğu için illa gelişme olacaktır ama özellikle grafik sürücülerinin ben tam hazır olmadığını gördüm. Neden dersen, bu son birkaç jenerasyondur Google'ın hakkımıza kısmına koyduğu standart basit bir oyun vardır ya, bir türlü 2-3'ü geçemediğimiz, evet, zıplatmalı oyun. Onda mesela bazı grafik güncellemeleri yapmışlar. Örneğin General Mobile 4G'de kasıyordu mesela oyun. Ki öylesine basit bir oyun.
Çok basit bir oyun. Zaten çok çok erken erişim. Aynen. Beta bile demediler, biliyorsun.
Aynen öyle. Geliştireceğin izleme sürümü.
Geliştireceğin izleme sürümü. Bunda daha bir sürü şey değişecektir. Kendileri de cihazlar zaten kendini cihazı olduğu için, o General Mobile 4G dediğimiz cihazın Nexus programında olduğu için ellerinde var adamın. Onun üstüne deniyorlar bunu.
Bence bir ihtimalle Nexus 6P'de vesaire deniyorlar. Yani mühendisin cebinde 6P vardır diye düşünüyorum muhtemelen. İlla testleri yapıyorlardı tabii ama.
Mutlaka yapmak zorunda, çünkü denemeselerdi o telefonu, o güncellemeyi çalıştıramazsın bile.
Yani şimdi denedikten sonra adam 6P ile devam ediyordur diye düşünüyorum.
Mutlaka bir şekilde arkadaşlar çalışacaktı, çünkü o çok basit bir oyun.
İşte ona rağmen kasması tabii daha bir sürü gelişim olacak. Çünkü bunun, evet, tam bitmiş versiyonu biz aylar sonra görürüz. Önümüzdeki haftalar bile değil. Muhtemelen yılın ikinci yarısında çıkar gibi görünüyor. Bu son haberimizdi. Bizden şimdilik bu kadar. Yorum, görüş, öneri, eleştiri ne varsa yorumlar kısmına bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.